Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Nisan 2020. Ege Hukuk buluşmalarının 5.sinde beraberiz. Ben Sabit Kılıç, Ayşe Begüm Başbozkurt'la birlikte bugün Birleşmiş
Genel Mutluluk
Milletler
Kanal'dan ayrıldı.
Engelli
Olak
Hakları
sesi attı.
Sözleşmesini
Olak sesi attı.
konuşacağız.
Yılbaşı kanala katıldı. Boy soru kapalı.
Şöyle bir işleyiş öngördük biz. Aşağı yukarı 1 saat sürecek. Öncelikle biz sözleşmeden bahsedeceğiz genel
İsmail
hatlarıyla.
Hacı kanala katıldı.
Onun dışında bizim bahsetmemiz bittikten sonra da sizlerin sorularını almaya çalışacağız. Ben moderasyon yapacağım. Moderatör olarak görev yapacağım. Yine belli başlı
Beytullah
yerlerde
kanala katıldı.
ben de anlatım yapacağım ama genel olarak Ayşe üzerinden yürüyecek süreç. Ben Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şu an Aile Bakanlığı'nda görev yapıyorum, uzman yardımcısı olarak. Ayşe,
Aydoğan
bir
Mert
de
kanala
seni tanıyalım
katıldı.
istersen.
Ben de Ayşe Begüm Başbozkurt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da
İstanbul'da
yaşıyorum
yaşıyorum
gibi,
gibi,
yani
yani
üniversite
üniversite
dışında.
dışında
O
o
şekilde.
şekilde.
Simtok, uzaktan etkinlik, ortam dosyası,
Teşekkür
anahtar düğme,
ederiz.
kullanıcıyı uzaklaştır, düğme. Mücahit İbrahim kanala katıldı.
Şimdi şöyle Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Emre
Sözleşmesi
Taşkın
30 Mart
kanala katıldı.
2007'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca üye ülkelerin imzasına açılıyor. Biz de 30 Mart 2007'de imzaya açıldığı gün imzalayan
Emre Taşkın
ülkelerden biriyiz.
kanaldan ayrıldı.
Ama bunun tabii bir onay süreci var bizim iç
Ekran girdi.
hukukumuzda da. Bunun onay
Aytun
sürecinin
Karaduman
tamamlanması
kanaldan
aşağı
ayrıldı.
yukarı 2-3 yılı buluyor. Ve bu sürecin de tamamlanmasıyla biz ek ihtiyari protokol ile birlikte Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tarafı haline geliyoruz. Yani bizim açımızdan da bağlayıcı hale geliyor. Engelli Hakları Sözleşmesi genel olarak ne getiriyor? Nasıl bir perspektif öngörüyor? Nelerden bahsediyor? Nasıl bir yapı öngörüyor? Bu konuda Ayşe'ye sözü bırakıyorum ben. O genel olarak Engelli Hakları Sözleşmesi'nden şu an bizlere bahsedecek.
Teşekkür
Teşekkür
ederim.
ederim.
Şimdi ilk
Kullanıcıyı
olarak şunu söyleyeyim.
uzaklaştır. Düğme. Uzaktan etkinlik. Geri girdi.
Sözleşmenin bizim için bağlayıcı olduğu
Bilgiler.
tarih
Taktik bilgiler. Bilgiler.
2009,
Kanala.
yani
Giriyor.
2007
Düğme.
yılında imzalıyoruz ve 2009 yılında da bağlayıcı hale geliyor bizim için. Peki bu ne anlama geliyor diyecek olursak, bizim anayasamızda bir madde var, madde 90. Ve bu madde diyor ki, eğer uluslararası bir sözleşmeyle kanun hükümleri farklı şeyler söylüyorsa temel hak ve özgürlükler konusunda sözleşme hükümlerini dikkate alacaksınız diyor. Yani bunun bizim için sonucu da aslında engelli hakları sözleşmesiyle bizim kanunlarımız farklı şeyler söylüyorsa biz engelli hakları sözleşmesini dikkate alacağız. Bu çıkıyor buradan da. Sözleşmenin bir takım amaçları var. Aslında getirdiği şeyler de bunlar. Bu amaçlardan bazıları mesela insan hakları bakış açısını güçlendirmek, bunun dışında eğitim, sağlık, istihdam gibi alanlarda engelli bireylerin ayrımcılığa uğramaksızın eşit şekilde katılımlarını sağlamak, karar mekanizmalarında engelli bireylerin söz sahibi olabilmelerini sağlamak gibi bir takım amaçları var ve bu konuda da devletlere bir takım yükümlülükler yüklüyor aslında. Sözleşmedeki amaçlardan biri az önce de söylediğim gibi aslında İnsan hakları bakış açısını güçlendirmek. Burada üç tane yaklaşım var tarihsel süreçte engelli bireylere yönelik olarak gelişmiş olan. Onlardan bahsetmek istiyorum sözleşmenin ne getirdiğini daha iyi anlayabilmek için. Burada üç tane yaklaşım biçimi var tarihsel süreçte. Bunlardan biri tıbbi yaklaşım, diğeri sosyal veya toplumsal yaklaşım ve diğeri de insan hakları yaklaşımı. İlk olarak tıbbi modelden bahsetmek istiyorum. Bu ilk olarak aslında ortaya çıkan yaklaşım biçimi. Burada engelli kişi odaklı bakılıyor aslında ve sorun sizin engelli olmanızdan kaynaklanıyor. Ve temel sorun da kişinin engelli olması aslında. Çözüm de kişinin tedavi olmasından geçiyor. Sosyal modelde ise bu daha sonradan ortaya çıkan bir model ve tıbbi modelde kişi tedavi olamıyorsa çözümsüz kalıyor tıbbi model ve bunun eksikliklerinin anlaşılması üzerine ortaya çıkan bir model, sosyal model dediğimiz. Ve burada da engelliliğin kişiden ziyade toplum tarafından ortaya çıkarılmış bir problem olduğu belirtiliyor. Engellilik kişinin doğuştan gelen bir özelliği olmaktan ziyade fiziksel koşullardaki eksikliklerin veya işte toplumdaki önyargıların bir ürünü olarak ortaya çıkan bir durum olarak algılanıyor. Ama burada da çözüm olarak bu fiziksel koşulların değiştirilmesi ve önyargıların kaldırılması öngörülürken kişi tamamen çözümün dışında bırakılıyor ve bu açıdan eksik bir model aslında. Ve son olarak da insan hakları modeli var ve engelli hakları sözleşmesinin de aslında güçlendirmeyi amaçladığı yaklaşım biçimi bu. Bu modelde ise sorunun kaynağı ne sadece bireyin kendisinde ne de toplumda görülüyor ve buradaki sorun aslında engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerinden yararlanamaması eşit şekilde yararlanamamaları olarak sorun ortaya konuyor. Engelli bireyler hak sahibi kişiler olarak tanımlanıyor ve çözüm de engelli bireylere temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları için gerekli tedbirlerin alınması şeklinde ortaya konuyor. Şimdi sözleşmenin ismine baktığımızda aslında engellilerin haklarına ilişkin sözleşme diyor. Peki bu sözleşme engellilere yönelik sadece engellilere özgü haklar mı öngörüyor diyecek olursanız aslında hayır. Az önce de söylediğim gibi bizim sadece insan olmamız dolayısıyla sahip olduğumuz işte yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi hakları düzenliyor. Peki bu haklar önceden başka sözleşmelerde düzenlenmemiş miydi? Neden engelliler için biz bunu ayrıca düzenledik? Burada da aslında tabii ki düzenlenmişti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de veya Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan pek çok sözleşmede bu haklar düzenleniyordu. Ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de veya diğer sözleşmelerde de bu haklar her ne kadar bütün bireyler için güvence altına alınmış olsa da hakların tam ve etkin kullanımının engeller bakımından gerçekleşemediği görülüyor ve engellilerin uğradıkları hak ihlallerini önleme noktasında da aslında çok bir aşama kaydedilemiyor. Ve görülüyor ki engelli bireylerin bu sözleşmelerle ilgili yaptıkları başvuruların sayısı da oldukça düşük ve başvurularda beklenmedik şekilde aslında sonuçlanıyor. Bu beklenmedik şekilde sonuçlanan davalardan birinden bahsedeyim mesela. Hollanda'ya karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karşı açılmış bir dava var. Burada da bu davada başvuran kişi iki kolu olmayan genç bir adam ve Hollanda'dan kendisine robot protez kol takılmasını talep ediyor. Bunun masrafını da devletin karşılamasını istiyor. Devlet de bu talebi reddediyor. Ardından işte iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor bu kişi. Ve bu başvuruda kolları olmaması nedeniyle öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtiyor. Bunun dışında birçok konuda başkasına bağımlı olmak durumunda kaldığını belirtiyor ve bu durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiğini söyleyerek başvuru yapıyor. Fakat mahkeme burada başvurucunun talebini reddediyor ve aslında görülüyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile güvence altına alınan ve herkes için geçerli olan özel yaşamın gizliliği hakkı mahkeme tarafından engelli bireylerle ilgili olarak aslında göz ardı edilmiş oluyor. Ve bu yaklaşımların sonucunda aslında bu gibi durumların sonunda uluslararası alanda bir sözleşmenin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor ve sözleşmede bunun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Yani aslında şunu da diyebiliriz. Bir takım işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde olsun veya işte ülkelerin anayasalarında olsun öngörülen, kişilere verilen, herkes için diye özellikle üzerinde durulan bir takım hakların, işte bu yaşama hakkı olur, seyahat özgürlüğü olur, özel hayatın gizliliği olur, aile hayatının ve konut dokunulmazlığının gizliliği olur gibi gibi hani bu tip bir sürü hakkın aslında engelliler için nasıl yorumlanması gerektiği konusunda, nasıl güvence altına alınması gerektiği konusunda bir yol gösterici mahiyette. Bunları güvence altına alır mahiyette, değil mi? Böyle de diyebiliriz Ayşe.
Evet,
Peki
bu şekilde de
bunun yanı sıra
söyleyebiliriz.
engelliliği modeller dışında, tıbbi model, sosyal model, hak temelli model dedik. Bunların dışında engelliliği nasıl tanımlıyor sözleşme? Nelere özellikle vurgu yapıyor? Bunun üstünde biraz duralım istiyorum ben.
Tamam, o zaman sözleşmenin engellilik tanımından bahsedeyim ben. Engelli kavramı aslında sözleşmede şu şekilde tanımlanıyor. Bunu direkt sözleşmeden söylüyorum. Diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin katılım. Bir dakika, kusura bakmayın. Diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel veya algısal bozukluğu bulunan kişi olarak tanımlıyor. Aslında bu tanıma baktığımızda da engellik bir fonksiyon kaybı olarak tanımlanmıyor. Eğer bir kişinin bir fonksiyon kaybı varsa ve bu fonksiyon kaybı toplum yaşamına eşit birey olarak katılması önünde bir dezavantaj oluşturuyorsa engellik olarak kabul ediliyor aslında. Yani
Yani
tanımla
burada
ilgili bunu
iki türlü
söyleyebilirim.
durum söz konusu. Birincisi bir fonksiyon kaybı, algısal, duyusal, fiziksel bir farklılık söz konusu olacak öncelikle. Ama bunun artı ilaveten veya değil, burada bu çok önemli. Bunun yanı sıra bir de toplumsal hayata katılımın önünde bir engel oluşturması veya bir eşitsizlik oluşturması gerekiyor. Yani tek başına kişinin bir fonksiyon kaybı olması, bir yeti yitimi olması bu konuda
Biliyorum.
yeterli olmuyor sözleşmenin perspektifine göre.
Biliyorum.
Peki sözleşmede engellilikten bahsetmişken bir takım başkaca kavramlar da var. İşte makul düzenleme gibi, evrensel tasarım gibi, dil gibi, iletişim gibi. Yani engellilik açısından bu kavramları özellikle tanımlama ihtiyacı hissetmiş sözleşme. Bunları neden özellikle tanımlamış ve bu tanımlarda vurguladığı hususlar neler Ayşe? Biraz da onların üzerinde duralım istersen. Ondan sonra maddelere geçelim.
Tamam, o zaman öncelikle sözleşmenin özellikle üzerinde durduğu ve çok önemli bir kavram var ve bütün hakların aslında çerçevesini çizerken vurguladığı bir kavram, ayrımcılık kavramı. Önce ondan bahsedeyim ben. Ve ayrımcılık kavramını da hem tanımlıyor bir maddede ve beşinci maddede de özellikle ayrımcılığı düzenliyor sözleşme. Sonrasında makul düzenleme kavramından da bahsedeceğim bu anlamda. Ayrımcılık kavramı sözleşmede şu şekilde tanımlanıyor. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleriyle eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama ve kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliye dayalı ayrımcılık makul düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi dair her türlü ayrımcılığı kapsar şeklinde tanımlanıyor. Yani sizin temel hak ve özgürlüklerinizi aslında kullanırken yaşadığınız kısıtlamalar, işte bu hakların size engelli olmanız nedeniyle kullandırılmaması yani sözleşme kapsamında ayrımcılık olarak nitelendiriliyor. Yine sözleşmenin vurguladığı bir şey, makul düzenlemelerin yapılmaması da ayrımcılık olarak karşımıza çıkıyor. Makul düzenleme dediğimiz şey de aslında engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmaları için ortaya konmuş bir kavram ve bu makul düzenleme kavramında belirli bir durumda ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemelerin yapılmasını ifade ediyor. Bu düzenlemelerin de ölçülü olması gerekiyor ve aşırı bir yük getirmeyen düzenlemeler olması gerekiyor. Örneğin ders materyallerinin görme engelli bir bireye uygun şekilde hazırlanması gibi veya işte bir iş yerinde fiziksel engelli bir çalışanın iş yerine erişiminin uygun olması için gerekli düzenlemenin yapılması gibi durumları gösterebiliriz aslında. Ve sözleşme engellilerin her türlü ayrımcılığa karşı korunmasına dair devletlere de bir yükümlülük yüklemiş oluyor.
Gidiyor.
Burada
Burada ben müsaadenle araya gireceğim
Tamam.
bir husustan bahsetmek için. Şimdi ayrımcılığın iki çeşidi var. Biri doğrudan ayrımcılık, birisi dolaylı ayrımcılık. Siz doğrudan ayrımcılığı direkt olarak görebilirsiniz. Ya bu gözünüze sokularak yapılır. Şu söylenir. Yani sen engellisin, bunu yapma. Mesela işte
Oğuzhan
mesleğe
Alkan'a
girişlerde
geliyor.
konan bir takım ayrımcı, işte engelliliğe bağlı sağlık şartları gibi veya işte bir
Oğuzhan
öğrenci
Alkan'a geliyordu.
alınırken, işte bir okulda okurken, ki bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı vardı Ceyda Evrim Çam'ın. İşte engelli olduğun için sen bunu yapamazsın. Doğrudan ayrımcılık direkt böyle hani aleni olarak belli olan şeylerdir. Doğrudan hani ilk bakışta görebilirsiniz. Bir de dolaylı ayrımcılık vardır. Bunu direkt olarak algılayamazsınız.
Geliyor.
Yani bunu biraz çaktırmadan yaparlar gibi söyleyebilirim. Şöyle ki tekerlekli sandalyedeki bir bireyle tekerlekli sandalye kullanmayan bir bireyi getirir merdivenin başına bırakır. İkiniz de buradan çıkın. Aynı sınıfta okuyorsunuz. İkinizin de sınıfı ikinci katta, çıkın der. Ondan sonra ya bu tekerlekli sandalyedeki adam nasıl çıkacak yukarı? Bunun için bir
Geliyor.
düzenleme yaptınız mı, yapmadınız mı? Yani hani merdivenimiz var işte der. Veya ne bileyim sınava girersiniz. Okuyucu vermez mesela. Ya biraz daha böyle şey yapar. Nasıl anlatayım? Gizli saklı gibi. Aslında ben eşit davranıyorum der ilk bakışta. Ama bu benim problemim değil. Kişinin kendisinden kaynaklanan sebeplerle belli başlı şeyleri yapamıyor gibi gösterir. İşte burada
Eklem kilitli.
makul düzenleme kavramı ortaya çıkıyor. Makul düzenleme kavramı tam
İngiler,
olarak
seçilen,
bunları
kınalar,
bertaraf
geliyor,
etmek
cümle.
için ortaya atılan bir kavram. İşte biraz önce verdiğim örnekte merdivenin başında bekleyen tekerlekli sandalyedeki kişi için bir asansör yapılması veya işte merdivenden çıkmasını sağlayan başka bir şekilde başka bir önlemin alınması veya işte sınavda okuyucu görevlendirilmesi görme engelli birisi için bunlar ufak tefek makul düzenlemelerdir. Zaten makul düzenlemenin tanımında da ölçüsüz der. Yani belli bir ölçüye bağlı olmayan, bunu
Gülçin Yılmaz
ölçemezsin
kanalı geliyor.
neticede. Neyin makul düzenleme olup neyin makul düzenleme
İsmail
olmadığını
Tezdoğan geliyor.
birebir
Ona katıldı.
ölçemiyorsunuz. Bunun bir işte metresi yok, ne bileyim kilosu yok, bir şey yok. Bunu öngöremiyorsunuz. Aynı zamanda da aşırı bir yük getirmeyecek diyor. Bunu çeşitli şekillerde yorumlayabiliyorlar. İşte mali anlamda yorumlayan var. İşte kişilere külfet anlamında yorumlayan var. Ama ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın deniyor ki aşırı bir yük getirmeyecek makul düzenleme. İşte bu makul düzenlemeleri de engelli hakları sözleşmesi bu makul düzenlemelerinde yapılmasını mecbur kılıyor engelliler için. Peki bu yapılmadığı zaman ne oluyor? Bu yapılmadığı zaman da ayrımcılık ortaya çıkmış oluyor. Yani toparlamak gerekirse ayrımcılığın iki türü var. Doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık. Ve genel olarak makul düzenlemelerin yapılmaması dolaylı ayrımcılığın bir tezahürü şeklinde ortaya çıkıyor. Ve bu makul düzenlemelerin yapılmaması şeklinde ortaya çıkan dolaylı ayrımcılık da engelli hakları sözleşmesinin 5. maddesi kapsamında bir ayrımcılık olarak sayılıyor ve yasaklanıyor. Ben tekrar sözü Ayşe'ye bırakayım. Evet.
Görüntüle, düğme, iletiyor, düğme. Benim aslında burada bahsedeceğim yani kavram olarak başka bir kavram kalmamıştı. Özel hükümlere mi geçeyim, nasıl bir yol izleyelim?
İletiyor. Evrensel tasarım ilkesinden, dil ve iletişimden de kısaca bahsedeyim ben o zaman. Evrensel tasarım ilkesi, ürünlerin, hizmetlerin tamamen engellileri de içerecek şekilde, yani
Mehmet
engellilerin
Gazi
de
kanalda özellikle
kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmasını ifade ediyor. Biz bu tip kavramları çok duyuyoruz. İşte mail gruplarında ben görüyorum çok kullanılıyor. İşte evrensel tasarım, erişilebilirlik, makul düzenleme vesaire. Ama çok fazla neyi ifade ettiğini anladığım kadarıyla içi doldurulamıyor. Ama evrensel tasarım ilkesinin bir artı üstüne koyduğu bir nokta daha var. Bu da eğer evrensel tasarım ilkesine uygun üretseniz bile bir ürünü, bir hizmeti
eklem kilitli.
engelliyi kapsayamıyorsa yani engelli bunun dışında kalıyorsa engelli birey için yapılacak özel
Bilgilendir. Seçilen.
şeyler de bu
İletiyor.
hizmete veya bu işte ürüne ulaşmasını sağlayacak engelliye özel olarak yapılacak tasarlanmış ürünler de evrensel tasarım ilkesi kapsamının içerisinde yer alıyor. Bunun dışında sözleşme dil ve iletişimi de ayrıca tanımlama gereği duymuş. Dil özellikle işaret dili, Braille yazı ve burada tanımlanmayan diğer diller. Yani kişi bir şekilde kendini ifade edebilsin de nasıl ederse etsin gibi bir perspektif öngörmüş. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşme. Yani sadece Braille yazı, işte işaret dili veya işte büyük puntolu yazıyla sınırlamıyor. Bunlar iletişimin araçlarından biridir. Dil araçlarından biridir. Ama tamamı bu
Esmer Taşkın
değildir
kanalı
diyor
yazıldı.
Engelli Hakları Sözleşmesi. Bunların dışında eğer kişinin neticede engellilik çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabiliyor. Kişi bir şekilde kendini ifade edebiliyorsa bu da sözleşme kapsamında dil ve iletişim sayılır diyor. Mesela burada ben şunu örnek vereyim. Murat Kefeli var Antalya'da, belki bir kısmımız da tanıyordur. Murat'la gittiğimde ben şu şekilde konuşabildim. Konuşabildik. O herhangi bir şekilde konuşurken zorlanmıyor. İşitmesini ve görmesini sonradan kaybetmiş bir arkadaşımız Murat Kefeli. Konuşurken zorlanmıyor. Ama bir işitme cihazı yardımıyla duyabiliyor. O işitme cihazı yardımıyla da çok az duyabiliyor. Aynı anda avucunun içerisine harflerle söylemek istediğinizi yazmanız gerekiyor. Yani bir yandan sesli olarak konuşuyorsunuz, bir yandan da avucunun içine harfleri yazıyorsunuz. O bunu mu demek istedin diyor. Evet deyip eline
Benden kulak
vuruyorsunuz.
kanaldan
İşte bu
ayrıldı.
şekilde bir iletişim
Kimle
kurmuş
iletişim?
oluyorsunuz. Engelli Hakları Sözleşmesi
Geliyor. Kimle?
bunu da dışlamıyor. Bu anlamda tanımlardan benim özellikle üstünde durmak istediğim hususlar bu şekilde. Ayşe, özel hükümlere geçelim istersen. Engelli Hakları Sözleşmesi özel hükümlerinde erişilebilirliği, işte hak ehliyetini, adalete erişimi, istihdamı, eğitimi nasıl tanımlamış? Bu konuda sözü sana bırakıyorum tekrar.
Teşekkür ederim. Şimdi madde sıralamasına göre gideyim ben o zaman biraz daha ve o sıralamaya göre hareket edeceğim. Öncelikle sözleşmenin 6. maddesinde zaten 5. maddeden itibaren sonrasında düzenleniyor bu özel hükümler dediğimiz hükümler. 6. maddede engelli kadınlar ve kız çocukları ile ilgili bir madde var. Ve bu kişilerin cinsiyetten ötürü ayrıca bir ayrımcılığa maruz kaldıkları vurgulanıyor. Ve bu düşünceyle bu madde özellikle bu sözleşmeye eklenmiş ve özellikle belirtilmiş. Bunun dışında yine engelli çocuklarla alakalı bir madde var. Yine engelli çocukların çift yönlü ayrımcılığa maruz kalmalarıyla ilgili bir madde. Ve engelli çocukların akranlarıyla birlikte karar alma mekanizmalarına eşit katılımlarını öngören bir madde veya işte gelişimlerinin engelsiz akranlarıyla aynı şekilde sürdürülmesini garanti altına alan bir hüküm. Bunun dışında bilinçlendirme ile ilgili bir madde var. Bu da çok önemli bir madde. Burada da devletin gerek engellileri gerekse engelli olmayan bireyleri engellilerle alakalı olarak bilinçlendirmesi ve bilgi verme gerektiğini söyleyen bir madde. Aslında çok önemli çünkü karşılaştığımız pek çok olumsuz durumda, yani dışarı çıktığımızda örneğin aldığımız pek çok işte önyargı içeren tepkilerde vesaire karşılaşıyoruz. İnsanların yani buradaki bu tepkilerin altında yatan birçoğunda yatan sebep engellilikle ilgili toplumun doğru bilgiye sahip olmaması. O nedenle bu bilinçlendirme faaliyetleri çok önem taşıyor aslında birçok sorunun çözümü açısından diye düşünüyorum ben. Bunun dışında erişilebilirlikle ilgili bir düzenleme var. Burada da devletlere aslında yine bir yükümlülük yükleniyor. Engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü yükleniyor ve burada fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim olanaklarına erişimleri düzenleniyor engelli bireylerin. Ve bu maddede yine işte kamuya açık binalar ve tesislerde işaret dili tercümanlarının bulunması gerektiğinden bahsediliyor veya okuyucular veya rehberlerin bulundurulması gerektiğini söylüyor. Bunun dışında engellilerin bilgi erişiminin sağlanması için uygun desteğin sunulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca bu maddedeki yine bir hüküm var. Özel sektöre ilişkin erişilebilirlik yükümlülüğünün kontrolünü de aslında devlete veriyor bu madde. Sonra
Geliyor.
çeşitli...
Ben araya
Tamam,
gireceğim çok
tamam.
özür dileyerek. Erişilebilirlikle alakalı bizim Türkiye'de şöyle bir takım sıkıntılar
Geliyor.
oluyor. Biraz etkileşimle gitmek istiyorum. Kamu sektöründe büyük ölçüde işte mevzuatımız çıkmış. Engelliler hakkında kanunun geçici ikinci maddesinde ceza öngörülmüş. İşte toplu taşıma araçlarına, kamu binalarına. Ama özel mülkiyetle veya özel sektörle alakalı yaptırımlarımız zayıf.
Seçilen, iletiyor.
Bizim ülkesel olarak. Ama engelli hakları sözleşmesi devlete erişilebilirlik yükümlülüğünü yerine getireceksin dediği gibi özel sektöre ilişkin de standartların belirlenmesi ve bunlara uyum sağlanması, uyum sağlanmaması halinde de yaptırım uygulanması noktasında bir görev veriyor. Bizim bu noktada eksiğimiz maalesef özel sektöre yaptırım uygulama veya işte özel mülkiyete girme konusunda işte zaman zaman duyuyoruz. Apartmanlarımızda birçoğunda eski yapıların asansör yok. Asansör yaptırılmak istendiğinde kat malikleri kurulunun işte kararı gerekiyor. Kat malikleri kurulu da karar vermiyor. Neden? Çünkü asansör yapılacağı zaman bir maliyet gerektiriyor bu.
Esmer
Ve bu
Taşkın kanalı
maliyet
iletiyor.
de
Seçilen iletiyor.
kişilere bölüştürülüyor. Hiç kimse durup dururken bir borç altına girmek istemiyor gibi gibi bu tip sıkıntıları oluyor. Toparlamak gerekirse erişilebilirlikle alakalı hükümler kamu, özel fark etmeksizin bütün sektörleri, bütün her yere, her alanı kapsıyor. Önemli olan engellinin buradan nasıl faydalanacağı, kamuya sunulan bir hizmet varsa, kamuya açık sunulan, yani herkese sunulan, herkesin yararlanabildiği bir şey
Ekran kilidi.
varsa, engellinin de bundan
Bilgi
diğerleriyle tam ve eşit şekilde yararlanması
Seçilen
için
iletiyor.
erişilebilirlikle alakalı yükümlülükler öngörülüyor.
İletiyor.
Ayşe devam edelim istersen.
Tamam. Şimdi sözleşmenin devamında yaşama hakkı engelli bireylerin güvence altına alınmış. Bu da aslında bütün insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan bir şey, yaşama hakkı ve bakıldığında çok basit gibi görünüyor. İşte engelli bireylerin yaşam hakkının vurgulanması. Ama aslında bu madde şunu da gösteriyor bir yandan. Bu maddeye ihtiyaç duyulması engelli bireylerin yaşam hakkının da ihlal edildiğini ve bu şekilde böyle bir madde konduğunu da gösteriyor bir anlamda. Ki yaşam hakkının engelli bireylerin ihlal edildiğini de görüyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımız metro raylarına düşerek vefat etmişti ve gerekli erişilebilirlik düzenlemeleri olmadığı için bu olmuştu aslında. Dolayısıyla yaşam hakkının da maalesef ihlal edildiğiyle karşılaşıyoruz. O anlamda önemli bir madde sözleşmenin bu maddesi. Bunun dışında yine önemli bir madde var. Risk durumları ve insani bakımdan acil durumlar başlığını taşıyan bir madde. Ve bu maddede de aslında doğal afetler, acil insani durumlar veya işte silahlı çatışma gibi hallerde bu madde taraf devletlere bir yükümlülük yüklüyor. Devletlere risk durumlarında engellilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alma yükümlülüğü yüklenmiş durumda. Yani burada baktığımızda aslında şu an yaşadığımız korona sürecinde de bence buradaki acil belki bilmiyorum hani ben böyle değerlendiriyorum ama acil insani durumlar kapsamına giriyor ve devletin burada engelli bireyler için özellikle tedbir alması ve engelli bireylerin süreçten olumsuz yönde etkilenmemesi için uygun tedbirleri alması gerekiyor bu sözleşmeye de taraf olduğumuz için aslında. Bunun dışında yasa önünde eşit tanınmayla ilgili bir madde var. Bu maddede de hak ehliyetinden bahsediliyor. Burada hak ehliyeti kavramı aslında birazcık kafa karışıklığına da yol açan bir kavram. O yüzden önce ondan bahsetmek istiyorum ben. Burada ehliyet dediğimiz şey aslında hukukta bir kişinin haklara ve borçlara sahip olma yeteneği olarak ifade edilebilir. Yani işte siz mesela bir satış sözleşmesi yapabiliyorsanız bir ehliyetiniz olduğu için bunu yapabilirsiniz gibi. Ve bizim hukukumuzda ehliyet dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti olarak ikiye ayrılmış durumda. Hak ehliyeti dediğimiz şey de bir insanın doğuştan aslında hak ve borçlara sahip olması anlamına geliyor. İşte miras hakkı gibi örnek olarak verilebilir veya işte yaşama hakkı gibi. Ve hak ehliyeti için insan olmak dışında başka hiçbir şart aranmaz. Bunun dışında bir de fiil ehliyeti var bizim hukukumuzda. Bu ehliyette de bir takım şartlar var. Eğer siz ergenseniz, kısıtlı değilseniz, kısıtlanmak da yine mahkeme kararıyla olan bir şey ve çeşitli durumlarda mahkeme kararıyla kişiler kısıtlanıyor ve ayırt etme gücünüz de, yani ayırt etme gücüne sahipseniz siz tam ehliyetli oluyorsunuz ve fiil ehliyetiniz de tam oluyor. Bu kısıtlanma hallerinde de mesela işte alkol, uyuşturucu bağımlılığı gibi ya da akıl hastalığı, akıl zayıflığı gibi durumlarda kişiler kısıtlanıyor ve ehliyetleri tam olamıyor gibi söyleyebiliriz. Ve mesela işte tam ehliyetsiz olan bir kişinin bütün işlemleri geçersiz oluyor vesaire. Bu şekilde iki ehliyet var. Şimdi bundan neden bahsettim? Çünkü bizim dahil olduğumuz bir hukuk sistemi var. Kıta Avrupası hukuk sistemi. Ve bunun dışında bir hukuk sistemi daha var. Anglo-Sakson hukuk sistemi olarak. Bizde ehliyetler ikiye ayrılıyor. Hak ve fiil ehliyeti şeklinde, ama Anglo-Sakson hukuk sisteminde tek bir ehliyet var ve hak ehliyeti olarak ifade ediliyor ve bu iki ehliyet aslında iç içe geçmiş durumda. Şimdi engellilerin haklarına ilişkin sözleşmede hak ehliyeti derken bahsettiği şey aslında fiil ehliyetini de kapsayacak şekilde kullanılıyor. Yani hak ehliyeti derken burada hak ehliyet bizim ülkemizdeki sisteme göre hem hak ehliyetini hem de fiil ehliyetini kapsayacak şekilde anlaşılması gerekiyor. Ki Birleşmiş Milletler de bununla ilgili bir genel yorum yayınlıyor ve eğer bir devlette hukuk sistemi ikiye ayrılıyorsa hem hak ehliyetini hem de fiil ehliyetini anlayacaksınız diyor. Dolayısıyla o şekilde anlamamız gerekiyor. Bu maddede üçüncü fıkra çok önemli aslında. Diyor ki taraf devletler engelli bireylerin hak ehliyetini kullanırken gereksinim duyacakları bütün desteği alabilmeleri için uygun tedbirleri alır diyor. Yani hak ehliyetini kullanırken uygun desteğin sağlanması için bütün tedbirleri alma yükümlülüğü devlete yüklenmiş durumda. Ki sanırım noterlerde yaşanan sorun da bununla alakalı daha çok. Çünkü noterler işte biz gittiğimizde görme engelli olmamızı ileri sürerek hak ehliyetimizi kullandırmak istemiyorlar. Ama buradaki sebep bizim görmememizden ziyade işte noterlerin gerekli düzenlemeleri yapmamış olması veya gerekli tedbirlerin alınmamış olması. Bu da yine bu maddeyle alakalı bir durum olarak söylenebilir. Yine önemli maddelerden devam ediyorum ben. Adalete erişimle ilgili çok önemli bir madde var. Bu maddede de engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şekilde adalete erişimlerinin sağlanması gerektiği söyleniyor. Ve soruşturma aşamasından işte yargılama aşamasına kadar veya işte tanıklık dahil tüm hukuki işlemlerde engelli bireylerin katılımlarını kolaylaştırmalı taraf devletler diyor sözleşme. Ve yine bu
Yani
maddede çok önemli.
burada ben araya girmek istiyorum özür dileyerek. Şimdi biz dedik ki sözleşme hak temelli model üzerine bina edilmiştir. Artık günümüzde de evet tıbbi modelin, sosyal modelin artıları vardır, eksileri vardır vesaire. Ama hak temelli model üzerine gidiyor engelli çalışmaları. Hak temelli model üzerinden gittiğiniz zaman sizin bir hak kaybına uğradığınızda bu hak kaybını adalet mekanizması vasıtasıyla tolere edebiliyor olmanız gerekir. Aslında sözleşmenin en önemli maddelerinden yaşam hakkıyla alakalı, yaşam hakkıyla birlikte en önemli, en temel maddesi bu. Neden? Çünkü siz bütün sistemi hak temelli bir bakış açısının üzerine kurduğunuz zaman, o zaman hakkınız çiğnendiği zaman da eşit bir şekilde ve hiçbir engellemeyle karşılaşmadan, hiçbir şekilde bir süreçle, uzun bir süreçle karşılaşmadan bu hakkınızı tekrar alabilmeniz gerekiyor. İşte bu da adalete erişim maddesinin önemini ortaya çıkarıyor. Gasp edilen veya çiğnenen hakkınızı tekrar alabilmeniz için adalet mekanizmasına başvurmanız gerekiyor ve adalet mekanizmasına başvurabilmeniz için de adalet mekanizması içerisinde yer alan bütün süreçlerin başvuru dahil, soruşturma dahil, kovuşturma dahil, mahkemede ifade verme, sorgulama, temyiz süreci, işte hükmün infazı vesaire bunların tamamını içine alan çok geniş bir perspektif var. Bunların tamamında diğerleriyle eşit bir şekilde süreçlere katılabilmeniz gerekiyor. İşte bunun için de engelliliğinizden kaynaklı bir takım makul düzenlemelerin veya önlemlerin alınması gerekiyor. İşte nedir bunlar? İfade verilmesi esnasında işaret dili tercümanı görevlendirilmesi mesela en basit anlaşılacak örnek. Veya işte bir görme engelli avukat için sadece bu arada adalete erişimin konusu kişinin tanık, mağdur, sanık veya işte davacı davalı olarak yer alması değil. Aynı zamanda geniş yorumladığınız zaman adalet mekanizmasının içerisinde bir subje olarak yani bir avukat olarak belki bir hakim savcı olarak yer almasını da kapsıyor. Bunların tamamının erişilebilir olması gerekiyor. Çok geniş manada ki siz hak temelli model üzerinde haklarınızı savunabilirsiniz. Bir hak ihlaline uğradığınız zaman bu hakkınızı tekrar tolere edebilirsiniz.
Tamam, ben devam ediyorum o zaman şu anda. Başka bir maddeden bahsedeceğim ben. Sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmamayla ilgili de sözleşmenin bir maddesi var. Ve bu maddede de devletlere engellilerin ev içinde ve dışında şiddete uğramasını ve sömürü ve istismara maruz kalmamaları için yine taraf devletlere tedbir alma yükümlülüğü yükleniyor ve bu tutumların özellikle cinsiyete dayalı halini de dahil edip özellikle vurguluyor sözleşme. Bunun dışında yine kişisel bütünlüğün korunmasıyla ilgili bir madde var ve engelli her kişinin beden ve ruh bütünlüğüne saygı duyulması hakkına her engelli bireyin sahip olduğu vurgulanıyor. Çok önemli bir madde daha var, seyahat özgürlüğüyle ilgili. Engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında seyahat ve yerleşim yerini seçme özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyen bir madde. Engelli çocukların işte doğum sonrasında nüfusa derhal kaydedilmeleri gerektiğinden bahsediyor. Uyrukluk hakkını düzenliyor ve engelli çocukların kendi ebeveynlerini bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olmaları gerektiğini de vurgulayan bir madde. Bunun dışında bağımsız yaşayabilme ve topluma dahil olma hakkı da engelli bireylerin bu sözleşmede düzenlenmiş. Ve engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşulda toplum içinde yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiş durumda. Bağımsız yaşam dediğimiz şey de aslında engelli bireyin kendi yaşamı ve yaşam tarzı üzerinde kontrol ve seçme hakkına sahip olması anlamına geliyor. Bu kapsamda engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında işte ikametgahlarını seçebilirler. Nerede kiminle yaşayacaklarını seçme hakkına sahiptirler ve özel bir yaşama düzenine de zorlanamazlar diyor sözleşme. Ve engelli bireylerin toplum içinde yaşamak ve topluma dahil olmak için ihtiyaç duydukları destek de sağlanmalıdır diyor. Yine engelli bireylerin toplumdan tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir şeklinde bir madde var. Bunun dışında kamusal tesisler engelli bireylere diğer bireylerle eşit şekilde açık olmalıdır diye bir hüküm de var. Şimdi burada aslında bağımsız yaşam hakkını sözleşme tanıyor. Ama pek çok konuda da bunun ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Mesela engelli bireyler çocuk sahibi olmak istediklerinde sağlık personeli tarafından bir takım ayrımcı tutumlarla karşılaşıyorlarmış. Bu sözleşmeye ilişkin sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan gölge raporlarda okumuştum. Bu gibi ihlaller de yaşanıyor aslında bağımsız yaşam hakkı ile ilgili olarak. Yine kişisel hareketlilikten bahseden bir madde var. Burada da engellilerin istedikleri şekilde hareket edebilmelerinin kolaylaştırılması gerektiği söyleniyor. Bunun için de engelli bireylerin yardımcı teknolojilere erişimlerini kolaylaştırılması gerektiğini söylüyor sözleşme. Burada da aslında işte sesli ışıkların görme engelli bireyler için olmasının gerekliliği veya işte kılavuz çizgilerde yaşadığımız sorunlar veya işte büyük şehirlere baktığımızda sesli anons sistemi var ama çok yeterli çalışmıyor ve büyük şehirler dışında çok fazla bu sistem de yok. Bu gibi şeyler aslında hep bu sözleşmenin bu maddesine aykırı. Bunun dışında işte istasyonlarda, duraklarda, havalimanlarında verilen bilgilerin sadece görsel veya sadece işitsel olması da bir takım mağduriyetler oluşturuyor ve bu da aslında sözleşmenin bu maddesine aykırı bir nitelik taşıyor. Bunun dışında düşünce ve ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimin sağlanmasıyla ilgili bir madde var. Ve bu maddede yine devlete bir takım tedbirleri alması gerektiğiyle ilgili bir hüküm konulmuş. Ve burada da kamuya sunulması amaçlanan bilginin mesela engellerin erişebileceği şekillerde güncel olarak ve ek bir bedel alınmaksızın sunulması gerektiğinden bahsediliyor. Engelli bireylerin resmi temaslarda işaret dilini, Braille alfabesini ve işte tercih ettikleri diğer tüm erişilebilir iletişim araçlarını kullanmalarının kolaylaştırılması şeklinde de bir yükümlülük yüklenmiş. Bunun dışında işte kamuya açık hizmet sunan özel kuruluşların internet dahil olmak üzere engellilerin erişebileceği şekilde hizmet sunmalarının teşvik edilmesinden bahsediliyor ve işaret dilinin kullanılması ve teşvik edilmesinden bahsediyor. Yine işte bu madde kapsamında web sayfalarının, uygulamaların erişilebilir olması da önemli bir durum. Yani olması gerekiyor. Bunun dışında özel hayata saygıyı düzenleyen bir madde var. Burada da bir tane fıkradan bahsedeceğim. Sözleşme diyor ki taraf devletler engellilerin kişisel sağlık ve rehabilitasyon bilgilerinin gizliliğini diğer bireylerle eşit koşullar altında korur diyor. Burada da aslında şöyle bir durum var. Siz hastaneye gittiğinizde ve diyelim ki ameliyat olmak istiyorsunuz ve kimseyle de paylaşmak istemiyorsunuz bunu. Bu durumda ameliyat öncesinde size bir belge imzalatıyorlar ve bu belgede işte siz kimseyle paylaşmak istememenize rağmen size evrak imzalatırken iki şahit arıyorlarsa aslında bu da sözleşmenin bu maddesini ihlal etmiş bir durum oluyor. Yani ihlal ediyor. Ve yine sözleşmenin aslında az önce bahsettiğim gibi hak ehliyeti kullanımı sırasında gerekli tedbirlerin alınması maddesinde ihlal etmiş oluyor böyle bir uygulama. Bunun dışında hane ve aile hayatına saygı başlığını taşıyan bir madde var. Burada da evlilik çağına gelmiş engellilerin evlenme ve aile kurma haklarının güvence altına alındığını görüyoruz. Ve bu kapsamda işte evlenmek isteyen eşlerin serbest iradeleriyle rızaları doğrultusunda iradelerini kullanmalarını öngörüyor. Ve bunun dışında işte çocuklar dahil olmak üzere engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında doğurganlıklarından mahrum bırakılmamalarından bahsediyor. Ki engelli bireylerin işte kısırlaştırılması gibi uygulamalarda yine sözleşmenin bu maddesine aykırı oluyor aslında. Yine bu maddede öngörülen bir husus var. Sözleşme diyor ki taraf devletler velayet, vesayet, kayyımlık, evlat edinme gibi ulusal mevzuatta veya işte ulusal mevzuatta bu kavramların benzerlerinin yer aldığı kurumlar hususunda her durumda çocukların yararlarının üstün tutulması şartıyla engellerin haklarını ve sorumluluklarını güvence altına alır diyor. Ama ülkemize baktığımızda mesela engelli bireylerin evlat edinmeleri konusunda yani buna izin verilmediğini görüyoruz uygulamada. Şu ana kadar da hani evlat edinen bir engelli bildiğim kadarıyla olmadı ve koruyucu aile olmak da mümkün değil maalesef uygulamaya baktığımızda. Bunun dışında yine aynı maddede engelliler çocuklarının bakım sorumluluklarını yerine getirirken taraf devletler uygun desteği sağlar diyor. Yani siz engelliyseniz ve çocuklarınız varsa aslında burada taraf devletlerin yani bu sözleşmeye taraf olan devletlerin size gerekli desteği sunması gerekiyor yine bu sözleşme kapsamında. Yine çok önemli bir fıkrası var bu maddenin ve bu fıkrada da diyor ki taraf devletler engelli çocuklara ve ailelerine erken ve kapsamlı bilgi ve destek sunar diyor. Bu da aslında çok önemli çünkü ben kendi ailemden de bunu mesela duymuştum ve bence birçok ailede aynı şeyi yaşıyor. Mesela benim annem şunu diyordu işte ben engelli bir çocuğum olduğunu öğrendiğimde ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. İşte bu çocuk ileride eğitim alabilecek mi, kendi kişisel bakımını yapabilecek mi gibi bir sürü soru işareti vardı kafamda şeklinde. Yani bu tarz ifadeleri çok söyler annem bana ve gerçekten birçok aile aslında ne yapacağını bilmiyor ki engelli çocukların da aslında engelliliğe dair doğru bilgiyi edinmeleri de çok önemli. Ve bu anlamda devletleri aslında bu kişilere destek olma yönünde bir yükümlülük yüklenmiş durumda yine bu maddeyle ve önemli bir hüküm bence. Yine sözleşmedeki çok önemli bir madde engellilerin eğitim hakkını güvence altına alıyor. Eğitim hakkı ile ilgili olarak da sözleşme diyor ki taraf devletler engellilerin eğitim hakkını tanır diyor. Ve fırsat eşitliği kavramına burada vurgu yapıyor. Bunun dışında ayrımcılık yapılmamasının sağlanmaması için eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde uygulanması gerektiğini söylüyor. Ve bütünleştirici bir eğitimin sağlanması teşvik ediliyor. Bunun dışında sözleşmenin bahsettiği bir husus var. Diyor ki engelli kişilerin yeteneklerinin, yaratıcılıklarının ve zihinsel ve fiziksel becerilerinin gelişiminin sağlanması için aslında devletlere yine bu konuda destek sağlama yükümlülüğü yüklenmiş durumda sözleşmeyle. Yine sözleşmede çok önemli eğitimle ilgili bir husus. Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim sisteminden dışlanmamalıdırlar diyor. Çocuklar engelleri nedeniyle ilk ve orta öğretim olanaklarının dışında tutulmamalıdırlar diyor. Ki burada da aslında çoğumuz yine hak ihlaline uğruyoruz. Ben en azından birinci sınıftayken işte ailem beni kaynaştırma eğitimine başlatmak istediğinde, mahallemizdeki bir okula kayıt yaptırmak istediğinde sırf engelli olduğum için kabul edilmemiştim mesela. Veya işte sonrasında başka bir okula kayıt yaptırmıştık ama orada da işte öğretmen aileme şu ifadeyi kullanmış. Ben sonradan öğrendim. İşte ben bu çocuğa acıyarak bakıyorum demiş ve mesela ben o öğretmenin yıl boyunca benle hiç iletişime geçtiğini hatırlamıyorum. Yine işte bu da aslında bu gibi uygulamaları yani hepimiz yaşıyoruz. O yüzden anlatmak istedim. Burada da yine eğitim hakkının ihlal edildiğini ve bu maddeye tamamıyla aykırı uygulamalar olduğunu görüyoruz bu maddede. Bu maddeyi okuyunca. Bunun dışında bireylerin ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır diyor eğitimle ilgili olarak. Zaten makul düzenleme kavramından pek çok yerde bahsediyor sözleşme. Bunun da aslında çok fazla yani sorunla karşılaştığımız bir hüküm olduğunu düşünüyorum ben. En basitinden bu yıl işte bir dersimizde bir hocamız dersi slaytlar üzerinden anlatıyordu ve tahtaya yansıtıyor slaytları. Ardından işte bazı kanunları gösteriyor, gerekçelerini gösteriyor ama ben o sırada hangi gerekçeyi, kanunun gerekçesini, maddenin gerekçesini göstereceğini de bilmediğim için o sırada çok yani erişemiyordum ve sonrasında işte hocamıza gidip bu slaytları bana önceden mail atmasını söylediğimde ya da o sırada işte birinin sesli olarak okumasını şeklinde bir öneride bulunduğumda bana asla olmaz şeklinde bir tepki vermişti ki çoğumuz da bence bu tür şeylerle karşılaşıyoruz eğitim hayatımız boyunca. Aslında bunlar da yine sözleşmeye aykırı olarak yaşadığımız şeyler oluyor. Engelli bireylerin eğitim hakkından etkin şekilde yararlanmaları için engelli bireylere ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması da yine devletlere yükümlülük olarak yüklenmiş durumda. Ki burada da aslında eğitim alırken görme engelli bireyler olarak çoğumuz sıkıntı yaşamışızdır. İşte matematikte genelde dersler yani tahta üzerinde anlatılır ve pek çok çoğumuz sıkıntı yaşamışızdır bu konuda. Ama aslında ihtiyaç duydukları konularda engelli bireylere desteğin sağlanması yükümlülüğü de bu sözleşmeyle devletlere yüklenmiş durumda. Yani aslında özetle bu madde ömür boyu eğitim yani süren eğitimde işte üniversitelerde olsun sonra lisans üstü eğitimde vesaire her aşamasında engelli bireylerin eğitime tam ve etkin katılımlarını sağlamak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü yüklüyor.
Ayşe, istersen son olarak istihdamdan da bahsedelim. Süremizi de çok aşmayalım. İstihdamla alakalı maddeden sonra da soruları alıp bitirelim uygun olursa senin için de.
Tamamdır. O zaman
Tamamdır. O zaman
istihdamdan bahsedeyim ben biraz. Bir dakika. Şimdi İstihdamla ilgili konu 27. maddede düzenleniyor sözleşmede. Bu maddede de iş piyasasının açık, erişilebilir ve bütünleştirici olması üzerinde duruluyor. Peki iş piyasasının açık olması ne demek? Burada aslında önemli olan şu, engelli bir bireyin yapabileceği işler ve yapamayacağı işler şeklinde bir kategorize gidilememesi, iş piyasasının açık olması veya işte engelli bireyin önünde çeşitli işleri yapması önünde mevzuatta engellerin olmaması, işte engelli bireyler noter olamaz, işte hakim savcı olamaz şeklinde bu gibi engellerin de olmaması gerekiyor iş piyasasının açıklığı kapsamında. Yani böyle bir sınıflandırma işte engelli bireylerin yapacağı işler ve yapamayacağı işler şeklinde sınıflandırmaya gidilememesi anlamına geliyor. Ve bu maddeyle aslında engelli bireyin önünü kapatan ve düzenleme ve uygulamalar yerine engellinin bir işi veya mesleği yapabilir kılınması için çalışmakla devleti yükümlü kılıyor sözleşme. Ve yine istihdamla ilgili maddede çalışma yani işe alınmadan başlayarak aslında sözleşmenin devam yani kişinin çalışma sürecinde ve iş sözleşmesinin sona ermesine kadar engelliye dayalı ayrımcılığı yasaklıyor sözleşme. Burada işte yine fırsat eşitliğinden bahsediyor. Eşit değerde işe eşit ücret ilkesinden bahsediyor. Bunun dışında yine makul düzenlemelerin iş yerlerinde yapılmasından bahsediyor. Yani istihdamla ilgili aslında söyleyeceklerim bunlar. Başka diğer
Ediyor. Şunu
maddelerden
ekleyeyim
bahsetmeli
ben de.
miydim bilmiyorum.
İstihdamla alakalı devletleri özellikle kamu sektöründe yükümlülük altına soktuğu gibi yine erişilebilirlikte olduğu gibi özel sektör konusunda da belli başlı yükümlülükler altına sokuyor sözleşme. Yani diyor ki evet kamuda çalıştırıyorsunuz engellileri, çalıştıracaksınız da. Ama özel sektörde ki rekabetin çok daha sert, çok daha yoğun yaşandığı bir sektördür. Burada da engellilerin mesleki tatmine ulaşabilmeleri için özel
Ekran
sektörde
girdi.
de ayrımcılığa uğramadan çalışabilmeleri için, istihdam edilebilmeleri için
Seçilen kanal.
gerekli
Seçilen gidiyor.
önlemleri alın diyor. Bu ne gibi önlem olur? İşte kota uygulaması var mesela bizim ülkemizde.
İletiyor. Seçilen
Bu
gidiyor.
da hep yanlış anlaşılır. Şöyle yanlış anlaşılır. İşte %4, %3 belli başlı kotalar vardır. Şimdi bunun ayrıntısına girmeyeceğim. Bu kadar engelli çalıştırılabilir. Hayır, bu kadar engelli çalıştırılabilir değil aslında. Asgari bu kadar engelli çalıştırabilirsin. Yani %3-4 zaten çalıştırmak zorundasın. Üstüne de eğer engelli başvuran varsa kadroya alırken
İletiler.
veya
Seçilen.
işe alırken engellilik sebebiyle ayrımcılık yapmayacaksın diyor. Yani %3 kotam doldu, %3 doğru, 4 kotam doldu, 3 doldu, 4 doldu. Melek Subaşı gibi oldum benimle konuşurken. 3 milyar 750 milyon falan. %3 kotam doldu, %4 kotam doldu. Daha fazla engelli çalıştırmayacağım gibi bir şey diyemezsin diyor. Çünkü burada
Seçilen
asıl olan
kanallar. Tamam.
engelli veya engelli olmayan değil, bir kişinin, bir insanın istihdam edilmesi ve istihdam süreçlerinde de istihdam ederken de, işe alırken de kişinin yeterlilikleri, mesleğe uygunluğu dışında herhangi bir şey sorgulayamazsın diyor. Yani burada aslında söylemek istediği bu, özel önlemlerle anlatmak istediği veya yine sadece kamu sektörü değil, özel sektörde de kişinin işini yapabilmesi için bir takım makul düzenlemelere ihtiyaç duyuyorsa, işte görme engelli ekran okuyucu alınması gerekiyorsa gibi gibi bunları da özel sektörün yapması gerekiyor diyor. Bununla alakalı şu tip düzenlemeler de var. Örneğin herkesin aklına şey gelir hep, işte maliyet. Bunun maliyetini nasıl karşılayacağım? Ekran okuyucunun maliyetini nasıl karşılayacağım? Ne yapacağım? Sözleşme bu konuda da kamu tarafını yani devletleri bu tip makul düzenlemelerin yapılması esnasında özel sektöre destek vermekle yükümlü kılıyor zaten. Özetle eğer bir ekran okuyucu alacaksan diyor, devlet bunun için ya bir teşvik vermeli ya bir vergi muafiyeti sağlamalı. Yani özel sektörün bunu alabilmesi için, bunu yapabilmesi için bir kolaylık sağlamalı diyor.
İletiler. Tamam.
Benim de
Seçilen. İletiyor.
söyleyeceklerim bu kadar.
Seçilen. İletiyor.
Ayşe ekleyeceğim bir şey yoksa katılımcılardan soru alalım, varsa sorularınızı alalım. Ondan sonra da çok fazla sizleri tutmadan vedalaşalım.
Tamamdır. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Sadece ben hani ilk defa bu kadar uzun konuşarak bir konu anlattım. Dolayısıyla eksikliklerim olmuş olabilir ve çok heyecanlıydım. Kusura bakmayın o yüzden.